أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. Bugün Allah'ın izniyle Nuh suresini okumaya başlayacağız. Bitirebilirsek bitiririz, bitiremezsek ikiye böler öyle işleriz diye düşündük. Efendim, Nuh suresi Mekke döneminde indirilen surelerden bir tanesi. Bilgilerimizi sık sık tekrarlamakta fayda var. Neden bir surenin ya da bir ayetin anlatımında Mekke döneminde indirilmiş ya da Medine döneminde indirilmiş gibi bilgileri veriyoruz? Sebep, yani malumunuzdur, tekrarlamakta fayda var. Ayetlerin hangi ortamda indiğini bilmek, ayetleri anlamak için bize çok iyi bir malzeme verir. Hazreti Peygamber'in Mekke döneminde muhatap olduğu insanlarla Medine döneminde muhatap olduğu insanlar aynı tip insanlar değil. Müslümanların Mekke'deki vaziyetleriyle Medine'deki vaziyetleri de aynı değil. Öyle olunca Mekke'de öğretilenlerle Medine'de öğretilenler de birbirinin tekrarı değil. Şöyle değil tabi, Mekke ile Medine döneminde indirilen sureler ve ayetler sanki bir bıçakla kesilmiş gibi, yani hicretle diyelim bize o bıçağı, birbirinden çok farklı iki ayrı Kur'an bölümünden söz etmiyoruz. Öyle bir şey yok. Çünkü Kur'an'ın mesajı birbirini tamamlayacak olan bir takım ilkelerden oluşuyor. Allah'ın varlığının ve birliğinin ilan edilmesi, nübüvvet gerçeğinin kabul ettirilmesi, ahiret gerçeğinin haber verilmesi, hesaba insanların hazırlanması, bunun içinde ibadetin nasıl yapılacağı, kime yapılacağı gibi konuların öğretilmesi. Yani Kur'an'ın ana konuları böyle 3-5 başlıkta toplanabilir. Mekke ve Medine deyince de birbirinden çok fazla kopuk olan bölümlerden söz etmiyoruz. Ama Medine Müslümanların kendilerine ait bir toplumunun, bir devletin, silahlı gücünün, kısmen parasının olduğu bir dönemdir. Müslüman olduğundan dolayı eziyet gördüğü bir dönem değildir. Müslümanlığını yaymanın vazifesiyle uğraştıkları bir dönemdir. Mekke dönemi öyle değil. Şimdi Mekke döneminde indirilen bir sureyle karşı karşıyayız. 28 ayetlik bir sure. Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor sure baştan aşağı. O yüzden de adı Nuh suresi. Mesela Buhari'de bunun adı hemen surenin başındaki girişinden yola çıkarak İnna Ersalna suresi diye geçirilmiş. Nuh Aleyhisselam'dan Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde söz edilir. Kur'an-ı Kerim'de çok anlatılan peygamberlerden bir tanesidir. Çünkü Kur'an'daki bilgilerimize dayanarak söyleyelim, Kur'an'daki sıralamaya dayanarak söyleyelim, İnsanlığın belki, yani Kur'an'daki anlatılış sırasıyla, insanlara Allah'ın dinine davet eden ilk peygamberdir Nuh Aleyhisselam. Evet, peygamberler tarihinden biliyoruz. Nuh Aleyhisselam'dan önce geçtiğini duyduğumuz, öğrendiğimiz başka peygamberler de var. Ama Kur'an'da bize hikayesi anlatılan ilk peygamberdir Nuh Aleyhisselam. Başka yerlerdeki geçen bölümlere de zaman zaman atıfta bulunacağız. Zaman zaman oralardaki açıklamalarından da yararlanacağız. Ama ben elimden geldiği kadar bu suredeki akışı takip etmeye çalışacağım. Toptan bir Nuh Aleyhisselam kıssası anlatımı yapmamaya çalışacağım. Tabii ki öbürlerinden yararlanacağız ama bu sureden kopmamaya çalışacağız inşallah. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ersalna Nuhan ila kavmihi. Hiç kuşkunuz olmasın. Şunu iyi bilin. Şöyle kesin bir gerçekten haberiniz olsun ki biz Nuh'u kavmine gönderdik. Bu Kur'an-ı Kerim'deki birçok peygamberle ilgili olarak vurgulanan anlatım biçimidir veya ifadedir diyelim. İla kavmihi, kavmine gönderildi. Her peygamber kendi kavmine gönderildi. Bunun tersi, biraz sonra tekrar gelecek inşallah böyle bir konu. Her kavme gönderilen peygamber kendi içlerinden gönderildiler. Bunun ne anlamı olabilir? Bunun birçok anlamı olur. Bir kavmi uyaracak olan, bir topluluğu uyaracak olan kişinin onların içinden olması onun işini kolaylaştırır. Onun neyi düzeltmekle uğraşacağını bilmesini sağlar. Karşısındaki toplumu tanıdığı için problem nerededir? Bu problemle nasıl uğraşılabilir? Bu problemle mücadele ederken kendisinin dayanakları neler olabilir? Bunu en iyi o kavimden birisi bilir. Bir ikincisi, toplum kendi içinden birini kabullenmekte daha istekli davranır. Dışarıdan gelenlere karşı insanlar biraz daha çekingen davranabilirler. Bunu, yani kendimizi peygamber, toplumumuzu da sanki Nuh Aleyhisselam'ın toplumu gibi gavur bir toplum yerine koymayalım ama yani din anlatacak insanlar, insanlara dinin ne olduğunu örtecek insanlar da bir köyün kendi insanı, bir ailenin kendi insanı, bir şehrin kendi insanı, bir ülkenin kendi insanı olmasını başarabilirsek eğer daha fazla kabule mazhar olma ihtimali vardır. İhtimalden söz ediyoruz. Garantisi yok çünkü Nuh Aleyhisselam'ı kavmi kabul etmemiş. Şimdi önümüzde böyle bir örnek varken buradan yola çıkıp toplum kendi adamını kabullenir demeye gerek yok. Ama şu var, bir toplum kendisine konuşan kişiyi tanıdığı için eğer gerçekten anlattığı dine uygun yaşıyorsa onu kabullenmesi ihtimali vardır. Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Ne için? En enzir kavmeke. Kavmini uyar diye. Ne için uyaracak? Ne ile uyaracak? İki şey bakın. Ne için uyaracak? Ne ile uyaracak? Uyaracağı şey şu. Kullanacağı şey. Min kabli en ye'tiyehum azabun elim. Onlara acı bir azabın gelmesinden önce onları uyar. Yani Allah Teala Nuh Aleyhisselam'a peygamberlik vererek ilk önce ona hidayet lütfederek kendi kavminin içinde bulunduğu sapkınlığı ona gösterdi. Öyle olunca bir yerdeki problemi ilk fark eden kişi kimse harekete geçmek de onun vazifesi. Yani Allah Teala Nuh Aleyhisselam'a kavminin gerçeğini gösterdi ve arkasından da bu kavmin gerçeğini gördüğüne göre bu kavmin düzeltilmesi için de harekete geçmek senin vazifen denildi. Bu hepimiz için güzel bir uyarı olabilir. Yani bir ailede, bir sınıfta, bir okulda, bir iş yerinde, bir sokakta, bir şehirde, bir köyde ya da bir ülkede ya da dünya üzerinde dönmekte olan dolapları, yürümekte olan bir problemi, gelişmekte olan bir problemi, insanları cehenneme doğru götürecek olan bir kötü hali fark eden fark ettikten sonra kayıtsız kalamaz. Resulullah Aleyhisselam diyor ya, kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Yani ne demektir bu? Kim bir kötülük görürse, bir Müslüman bir kötülük görürse onu görmezden gelip gidemez. O kötülüğe karşı hemen harekete geçmek kötülüğü gören kişinin vazifesidir. Bu görme gözle olduğu gibi duymakla da olabilir. Okumakla da olabilir, öğrenmekle de olabilir. Kötülüğü ilk fark eden kim ise, hangi Müslümansa harekete geçmek de ilk onun vazifesi. Kavmine acı bir azabın gelmesinden önce kavmini uyar diye Nuh'u kavmine gönderdik. Demek ki Nuh Aleyhisselam'ın kavminin acı bir azabı hak eden durumu söz konusuymuş. Yani onların inancında problem var, ibadetinde problem var, ahlakında problem var, sosyal hayatında problem var. Problem onların cehenneme gitmesine sebep olacak çeşitten bir problem. Nasıl düzeltecek? Zaten bu problemlerin ilacı neyse onu söyleyecek ve Nuh Aleyhisselam Allah'tan aldığı vahiy ile harekete geçip Allah'ın ona öğrettiklerini söyleyerek toplumunu düzeltmeye çalışıyor. Bakın ikinci ayette Nuh Aleyhisselam mücadelesine başlamış. Kale dedi ki Nuh Aleyhisselam, şöyle değil tabi, biraz sonra göreceğiz inşallah. Dedi ki Nuh Aleyhisselam diyorum. Çeviriyi böyle yapıyoruz. Şöyle bir şey canlanmasın zihnimizde. Nuh Aleyhisselam kavminin sapkınlığının fark eder fark etmez seslendi. Ey toplum toplanın dedi. Ey kavim toplanın dedi. Ondan sonra da kavim, akrabalar, aile, eş, dost, dinleyenler, yabancılar, tanıyan, tanımayan toplandılar ve Nuh Aleyhisselam onlara bir konuşma irad etti. Öyle olmadığını biz Resulullah Aleyhisselam'ın hayatından biliyoruz. Resulullah Aleyhisselam da vahyi ilk aldıktan sonra ufak ufak ufak ufak en yakın akrabalarından, en yakın arkadaşlarından başlamak üzere sözüne ve davranışına güvenilir insanlara konuşarak yavaş yavaş ilmek ilmek ağını örerek büyüttü. Peygamber aleyhisselam Safa tepesinde Mekkelilerin tamamını toplayıp bir konuşma yaptığında peygamberlik daveti üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmişti. Nuh aleyhisselam da nasıl bir süreçten geçti çok fazla burada anlattığımız bildiğimiz yok ama biz burada Nuh aleyhisselamın görevini nasıl yaptığını ve onlara ne dediğini öğreniyoruz. Dedi ki ya kavm, ey toplum, ey halkım, ey dostlarım, ey köylülerim, ey hemşehrilerim. Belki yani ben çeviri yapacak olsam bana göre buradaki en güzel çeviri belki ey hemşehrilerim olabilir. Ya kavm, ey hemşehrilerim, ey benim köylülerim, benim şehirlerim, benim ilçemdekiler, benim ülkemdekiler, benim halkım. İnni lekum nezirun mubin. Ben gerçekten sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Yani bakın konuşmaya başlıyorum, bir şey yapmaya başlıyorum ama bu yapmaya çalıştığım şey sadece uyarı. Ben sizin için bir uyarıcıyım. Sizin elinizdeki mala gözümü dikmiş birini değilim. Sizin iktidarınıza gözünü dikmiş biri değilim. Sizin iltifatınıza gözümü dikmiş birisi değilim. Şöhrete gözümü dikmiş birisi değilim. Ben sadece sizin iyiliğiniz için sizi uyarmaya çalışan birisiyim. Bunu anlamak için yani bu ifadenin değerini anlamak için Hazreti Peygamber'in hayatının da bir olayı hatırlamakta fayda var. Resulullah Aleyhisselam en yakın akrabalarını uyar ayeti indirildiğinde 40 kişilik bir yemek daveti verdi. En yakın akrabalarından 40 kişiyi davet etti. Onlara uyarı vazifesini yapmaya başladığında kurduğu ilk cümle çok ilginçtir. Dedi ki Resulullah Aleyhisselam, su bulmaya gönderilen kılavuz herkese yalan söylese kendi kavmine yalan söylemez. Şimdi bu cümlenin ne anlama geldiğini anlamak için Hazreti Peygamber'in yaşadığı Arap toplumunun o günkü şartlarındaki olayları bilmek, kültürü bilmek, hassasiyetleri bilmek gerekiyordu. Göçebe yaşayan çöl halkı düşüneceksiniz. Bir suyun başında konaklıyorlar. Hayatları o suya bağlı. O su kaynağı zayıfladığında, oradan kalktıklarında yeni bir su kaynağının başına gitmeleri gerekiyor. Hayvanların ve insanların hayatı yeni bir su kaynağı bulmalarına bağlı. Çölde yaşadıkları için hadi kalkın toplanın gidiyoruz bir su kaynağı bulduğumuz zaman oraya konarız diyecek lüksleri yok. Bir su başından kalktıklarında en hızlı bir şekilde gidip yeni buldukları su kaynağının başına konmaları gerekiyor, yerleşmeleri gerekiyor. O yüzden göçebe Arap topluluğu kendileri harekete geçmeden önce su bulmaları için kılavuzlar, görevliler gönderiyorlar. Onlar bir su buluyorlar. O suyun başı kendi kavimlerinin yerleşmesine müsait olup olmadığını inceliyorlar, karar veriyorlar ve dönüp onlara su kaynağının yerini bildirip hızla oraya götürüyorlar. Diyor ki bir su bulma kılavuzu herkesi kandırsa kendi kavmini kandırmaz. Neden? Kendi kavmini kandıran kendini kandırmış olur. Çünkü kendisinin kavminin hayvanlarını, insanlarını telef edecek bir iş yapmış olur. Ben herkese yalan söylesem dedi Peygamber Aleyhisselam size yalan söylemem. Herkesi yarı yolda bıraksam sizi yarı yolda bırakmam. Niye? Siz benim ailemsiniz yani. Benim hayatta varoluşumda, ayakta duruşumda sizin ayakta durmanıza bağlı biraz. Nuh Aleyhisselam'ın da bu uyarısını her peygamberden görüyoruz. Yani her peygamber kavmine öncelikle bir emniyet telkininde bulunuyor. Rahat olun diyor, güvenin. Beni tanıyorsunuz. Ben herkesi kandırsam sizi kandırmam. Sizin için açık bir uyarıcıyım. Peki ey Nuh, neyi uyarıyorsun? Hangi konuda uyarıyorsun bizi denildiğinde? Üçüncü ayet başlıyor. Eni abudullâhe vetteguhu ve ati'un. Üç emirden oluşan bir cümle söyledi Nuh Aleyhisselam. Şunları uyarıyorum dedi size. Eni ibudullah'e, Allah'a kulluk edin. Sizin Allah'a kulluk etmeniz gerektiğini hatırlatıyorum. Allah'tan başkalarına kulluk etmeye başladınız. İbadet yalnız Allah'a olması gerekirdi. Her toplumun ya da her kişinin ya da her toplumun diyelim, tersinden alalım belki daha düzgün olacak. Her kişinin ya da her toplumun sapması, Allah'a ibadetten uzaklaşması değişik şekillerde olabilir. Ne şekilde uzaklaşılıyor olursa olsun, yani Allah'tan başka bir takım varlıkları yüce, kutsal varlıklar haline getirerek sapmak da olabilir bu iş. Kavmin liderlerini, Firavun gibi, Nemrut gibi, kavmin liderlerini kutsayarak onlara kulluk etmek şeklinde de olabilir bu sapma işi. Bir takım dini liderlerin kutsal hale getirilerek, onlara kulluk edilerek, ibadetin bir kısmı onlara yöneltilerek Allah'tan uzaklaşmak da olabilir. Allah'a yapılması gereken kulluğun bir takım soyut kavramlara, ideolojilere, menfaatlere, ulaşılmak istenen başka hedeflere yöneltilerek de uzaklaşılabilir. Yani mesela adam paraya kulluk edebilir. Zenginliğin peşinde koşturabilir. Mevki ve makama kulluk eder hale gelebilir. Kavmiyetçilik gibi bir puta tapmaya başlayabilir. Kavminin üstünlüğünü her şeyin üstünde görmeye başlayabilir. Irkçılık gibi bir bataklığa düşebilir. Cinsiyet üstünlüğü gibi saçma sapan bir probleme düşebilir. Efendim, atalarının ruhlarına tapınıyor olabilir. Atalarının geleneklerine tapınıyor olabilir. Gelenekleri aşılmaz kutsal şeyler gibi görebilir. Töre diye bir şey icat edebilir. Törenin konuştuğu yerde herkes susar gibi. Böyle sözde hamaset kokan ama Allah'a isyan dolu bir cümleyi söyleyebilir. Biz bir kul olarak ancak şunu söyleriz ki, Allah konuştuğunda herkes ve her şey susar. Vahiy konuştuğunda her şey ve herkes susar. Töremiz de, geleneğimiz de, şahsi prensiplerimiz de, ülkemizin yasaları da, ailemizin kuralları da, çalıştığımız iş yerinin kuralları da, her neyse işte artık bunlar, Allah'ın dinine uygun olduğu kadar değer taşır. Bizim ailemizin geleneği böyle. O konuştuğuma herkes susar. O zaman ailenize kulluk ediyorsunuzdur. Bizde töre aşılamaz. Töre konuştuğuma herkes susar. Töre dediğin şeyi 3-5 tane geçmişinizdeki büyük lideriniz koymuştur. Siz geçmişinizdeki 3-5 büyük adama tapınmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz anlamına gelir. Milletinizin kendi tecrübesini aşılmaz vahyin karşısına bir seçenek gibi koymuş olabilirsiniz bu durumda. Çoğaltabilirsiniz bu örnekleri. Veya ibadetin Allah'a yapılması konusundaki bir başka sapkınlık, ibadet yapmıyor olabilir adam. Yani Allah'ın adını ediyor olabilir, Allah vardır diyordur, birdir diyordur, Allah'a iman ettiğini söylüyordur ama Allah'a kul olduğunu gösterecek hiçbir iş yapmıyor olabilir bir insan. Dedi ki Nuh Aleyhisselam, kavminde ne gördüyse eğer onlarda, Allah'a kulluk edin diye sizi uyarıyorum. Allah'tan başkalarının önünde eğilmekten, Allah'tan başkaları için çalışıp çabalamaktan, Allah'tan başkasının rızasını kazanacağım diye kendinizi perişan etmekten vazgeçin. Allah'ın emir ve yasakları, Allah'ın emirlerine, yasaklarına uygun bir hayat tutturmanın peşinde olun. Ona kulluk edin dedi. Bunu tamamlayacak bir parça geldi. Vettequhu. Allah'a karşı gelmekten sakının, takva sahibi olun. Bakın, Allah'a ibadet etmek kuru kuruya yapılacak olan bazı davranışlardan ibaret değildir. İbadet evet davranıştır. Yani namaz düşünün ya, bu bir davranıştır, eğilip kalkmaktan oluşuyor. Zekat ya da sadaka bir davranıştır, para vermekten oluşuyor. Kurban bir davranıştır, bir hayvan kesmekten oluşuyor. Hac bir davranıştır, gidip bir yerde bazı ritüelleri gerçekleştirmekten oluşuyor. Efendim, akraba ziyareti bir davranıştır. Birinin evine gitmekten veya telefon etmekten, halini atını sormaktan oluşuyor. Hasta ziyareti bir ibadettir ve bir davranıştır. Çoğaltabilirsiniz yani. İbadetler bir davranıştır. Ama bunun tamamlayıcı, bundan olmazsa olmaz parçası takvadır. Bu davranışlar tek başına insanı Allah'a yaklaştırmıyordur. Bütün bunları takvadan dolayı yapacaksınız. Yani Allah'ın rızasını kazanmak için yapacaksınız. Allah'a yaklaşmak kastıyla yapacaksınız. Allah'tan uzaklaşmanın endişesiyle yapacaksınız. Bakın bu oldukça önemli bir konu. Akrabalık bağlarını gözetmek, geleneksel değerlerin hakim olduğu bir toplumda dindar olmayan insanların da çok iyi yaptığı bir davranış olarak görülebilir. Nitekim Mekke'de mesela Hazreti Peygamber'in geldiği, gönderildiği dönemde akrabalık ilişkileri çok güçlü. Ve müşrikler bile bu konuda çok hassaslar. Bu bazı işleri yapıyor olmaları onları müşrik olmaktan kurtarmadı. Ya da cömertlik. Hazreti Peygamber'in gönderildiği dönemdeki Mekke'de de çok saygın bir özellik. Mekke'nin birçok müşrik lideri cömertliğiyle meşhur insanlar. Demek ki davranışları, ibadetleri, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Davranışları yaparken takva üzere yapmak, takva duygusuyla yapmak gerekli ki bunlar ibadete dönüşebilsin. Takvadan kaynaklanmıyorsa davranış ibadete dönüşmeyecektir. Bu namaz, oruç, hac, kurban gibi doğrudan şekle dayalı ibadetler için de geçerli. Akraba, hasta ziyareti, cenazeye katılma, komşuluk ilişkileri, eş ilişkileri, çocuklara sahip olma, helal kazanma gibi sosyal hayata ilişkin kurallar için de geçerli. Takva sahibi olarak Allah'a kulluk edeceksiniz dedi. Peki ey Nuh, Allah'a kulluk ederek bir hayat yaşamamızı istiyorsun. Ne istiyorsun yani? Nasıl bir hayat yaşayalım ki Allah'a kulluk etmiş olalım? Cevap, "Vati'un, bana itaat edin" dedi. Bütün peygamberler için aynı mesaj söz konusudur. Allah'a kulluk etmenin yolu Allah'ın gönderdiği peygambere itaat etmekten geçer. Değil mi ki Allah kullarıyla peygamberi üzerinden konuşmaktadır? Değil mi ki Allah kullarına peygamberi aracılığıyla seslenmektedir? O peygamber Allah'ın onlara seslendiğini haber veren kişidir. O peygamberden insanların Allah'ın neler dediğini duymaları gerekiyor. Bir, Allah'ın nelerden razı olacağını, nelere kızacağını öğrenmeleri gerekiyor. İki, o peygamberden Allah'ı razı edecek bir hayatın nasıl olacağını görerek, anlayarak, model alarak, örnek alarak öğrenmeleri gerekiyor. Üç, gelin Allah'a kulluk edin diyorsunuz. Bu çok soyut bir cümle. Ey insanlar, Allah'a kulluk edin. Müslümanlar da hatırlatıyoruz. Ya arkadaşlar, ey Müslümanlar, sevgili kardeşlerimiz, annemiz, babamız, eşimiz, dostumuz, çocuğumuz, komşularımız, akrabalar, ey halkım, hemşerilerim, kardeşim, Allah'a kulluk edelim. Lütfen Allah'a ibadet edelim. Allah'a ibadet etmeyi ihmal etmeyelim. E tamam, ne yapalım? Ne yapalım deyince işte orada insanların önüne somut bir örnek gerekiyor. Bir model koymak gerekiyor. Bakın, bu adamın yaptıklarını yaparsanız Allah sizden razı olur dememiz gerekiyor. Bu adamın yaptıklarını yaparsanız Allah sizden razı olur dememiz gerekiyor. O yüzdendir ki Allah'a ibadet etmeye giden yol peygambere itaat etmekten geçiyor. Bir daha ifade edelim. Cümlemiz, maksadımız haddini aşan bir şekilde anlaşılmasın. Her şeyi yerli yerine koymakta fayda var. Konuyu saptırmak istemiyoruz ama bir kez daha belirtelim ne demek istediğimizi. Allah'a ibadeti gerçekleştireceğimiz, Allah'a ibadet edeceğimiz bir hayata giden yol peygambere itaattan geçiyor. Çünkü o peygamber Allah'a nasıl ibadet edileceğinin somut örneğidir. Neymiş Hazreti Nuh'un onlara söylediği? Allah'a ibadet edin, takva sahibi olun ve bana itaat edin. Eğer böyle yaparsanız, yağfir lekum min zunubikum. Her şeyden önce Allah sizin bu günahlarınızı örter. Geçmiş günahlarınızın hesabını Allah size sormaz. İman, ibadet, takva ve peygambere itaat çizgisine gelirseniz eğer, Allah da sizin geçmiş günahlarınızı bağışlar, bundan sonraki günahlarınızı da örter. Yani zaten siz günah dolu bir hayata yönelmeyeceksiniz ama hem geçmiştekini bağışlar hem de bundan sonraki zayıflığınızdan, gücünüzün yetmemesinden, bazen haddinizi aşmanızdan kaynaklanan günahlarınızın Allah üstünü örter. Ve yuahhirkum ila ecelin müsemma ve sizi belirli bir vakte kadar geciktirir, erteler. Yani Allah sizin hesabınızı ertelerden kastımı size bir fırsat daha verir ve böylece sizin iyi ameller yapmanız için size bir zaman verir, Allah bir mühlet verir. İnne ecelallahi izâ ca'e la yuakhar. Şunu iyi bilin ki Allah'ın belirlediği vakit geldiğinde, Allah'ın kestirip attığı vakit bu vakittir, bu vaktin ötesi yoktur dediği vakit geldiğinde o ertelenmez. Yani şu anlama gelir bu. Dönüşü olmayan noktaya gelmeden önce itaat edin, iman edin, takva sahibi olun ki Allah da sizi bağışlasın, size bir fırsat vermiş olsun, o fırsatı değerlendirmiş olun. Burada Allah sizi belli bir zamana kadar geciktirsin ifadesiyle Allah'ın belirlediği zaman geciktirilmez ifadesi arasında bir çelişki yoktur. Birinde ecel kelimesi kullanılmış, Allah'ın belirlediği nihai zamandır bu. Bu aşılmaz, bu ertelenmez demektir. Öbüründe ise Allah'ın size yeni bir zaman vermesi demektir. Bunu sanki şöyle gibi değerlendirin, sanki diye söyleyelim. İnsanların da bir ömrü vardır, toplumların da bir ömrü vardır. Nasıl ki eşyaların da bir ömrü vardır. Yani diyelim ki bir eşyayı hiç kullanmasanız, ona dışarıdan hiçbir zarar vermeseniz, yani bir darbe almasa, ona bir saldırı olmasa bile o eşyanın tabii olarak kendisinin bir ömrü vardır. Üzerinden zaman geçmesiyle o yıpranır ve yavaş yavaş eskir, kaybolur gider. İnsan öyledir. Kaza geçirmese, hastalıklar gelmese, birisi onu öldürmese, kendini öldürmese, efendim yanlış beslenme olmasa, zehirlenmese, mikrop kapmasa, ne çoğaltabilirsiniz. Dıştan gelen bu tesirlerin hiçbirisi olmasa, yaşaması için gereken her neyse en mükemmel şekilde ona sahip olsa, bu bedenin nihai bir ömrü vardır. Sonunda bu beden tükenir, ölür. Bu beden denilen malzeme sonsuz var olabilecek kabiliyette yaratılmamıştır. Dünya da öyledir, toplumlar da öyledir. Hiç dokunmasanız da bir ömrü vardır. Ama hastalıklarla siz buna müdahale edebilirsiniz. Efendim cinayetle müdahale edebilirsiniz, saldırıyla müdahale edebilirsiniz, iyi bakmamakla müdahale edebilirsiniz. Allah size diyor ki Allah'ın kurallarına uygun yaşarsanız, Allah'ın eşyalar, kişiler ve toplumlar için koyduğu kurallara uyarsanız, Allah sizi belirlediği ecele kadar yaşatır. Sizin bol bol bu dünya hayatından istifade etmenizi sağlar. Bu dünya hayatından istifade etmekten kastımız şudur: bu dünya hayatından yapılacak en iyi istifade cenneti kazanmaktır. Cennete gidecek ameller istihsal etmektir. Hayrı kazanmaktır. Allah da size böyle bir zaman verir. لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer bilirseniz, bilseydiniz bunu, bu ilimle hareket etseydiniz, bakın ifade çok güzel, ilim konusuna geldi. Demektir ki, sanki demektir ki eşyanın da insanın da toplumun da hayatını sürdürebilmek için gereken bazı bilgiler vardır. Eğer o bilgileri öğrenirseniz insan için, eşya için, toplum için gereken bilgileri öğrenir ve bu bilgilerin gereğine göre amel ederseniz Allah size geniş bir fırsat verecekmiş. Yaşadığınız hayattan yararlanmanızı Allah lütfedecek, size imkan verecekmiş. Bilirseniz böyle, bilmezseniz o zaman kafanıza göre davranacaksınız ve birçok hatalar yaptığınızdan dolayı hiçbir şeyden de yararlanamadan çekip gideceksiniz demektir. Allah'ın sizi bağışlayacağı bir yola girmeyeceğinizden dolayı da gideceğiniz yer cehennem olacaktır. Bakın ben sizi uyarıyorum diyor. Şimdi uyarı bu. Hazreti Nuh'un uyarısının özü, özeti, efendim kısa anlatımı bu. Başka surelerden yola çıkarak söylüyoruz. Burada da gelecek şimdi inşallah. Hazreti Nuh bunu uzun süre yaptı. Tam 950 sene bu mesajı ulaştırdı. Bunu belki bir yemek sırasında yemek yerken anlattı aile halkına. Bu gerçekleri, bu mesajı belki, yani güncelleme adına söylüyorum, bir çay sohbetinde arkadaşlarına anlattı. Gezinirlerken etrafındakilere anlattı. Bir alışveriş sırasında pazar yerindeki insanlara anlattı. Belki bir çalışma esnasında iş arkadaşlarına anlattı. Bir akraba toplantısında akrabalarına anlattı. Bir konferans imkanı bulduysa eğer insanlara uzun bir ders vererek anlattı. Her ne ise işte Hazreti Nuh bunu 950 sene boyunca anlattı. Anlattığı şeyi bir daha söylüyorum. Allah'a kulluk edin. Takva sahibi olun. Bana itaat edin. Mesaj bu. Bütün yapacakları buydu. Eğer bunu yaparlarsa onlara Allah öbür tarafta günahlarının bağışlanması gibi bir nimet verecek. Bu dünyada da daha uzun kalmalarını, daha mutlu kalmalarını, daha müreffeh kalmalarını lütfedecekti. Eğer yapsaydılar. Bununla ilgili bilgileri öğrenseydiler ve gereğini yapsaydılar. Şimdi Nuh Aleyhisselam 950 yıllık mücadelenin sonunda sanki Rabbimize raporunu veriyor. Aslında Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ı hikaye ederek bize olayı anlatıyor. Diyor ki: "Kale," dedi ki Nuh, "Rabbi, Rabbim, inni da'avtu kavmi leylen ve nahara." Allah'ım gerçekten halkımı, insanlarımı, hemşehrilerimi gece ve gündüz davet ettim bu hakikate. Gece ve gündüz bir gece ve bir gündüzü ifade etmez. Gece gündüz ayırt etmedim diyor yani. Tüm zamanlarımı bunu kullandım. Tüm zamanlar bunu kullandım. Şöyle bir şey de anlaşılması gerekmiyor yani. Nuh Aleyhisselam sürekli konuştu böyle kesintisiz. Ya bu zaten insan takatini aşan bir şeydir de. Ya Nuh Aleyhisselam hiçbir fırsatı kaçırmadan, hiçbir zaman gevşeklik göstermeden, ihmalkarlık yapmadan görevini yaptığını anlatıyor bak. Allah'ım bana verdiğin bütün zamanları bunun için kullandım. Gece gündüz anlattım, davet ettim. Felem yezidhum duai illa firara. Ya Rabbi, nasıl bir toplum bunlar? Nasıl bir insanlıktır bu? Hiç mi düşünmezler? Hiç mi kendilerinin akıbeti hakkında kafa yormazlar? Neylerine güvenirler de peygamberlere kulak vermezler bu adamlar? Benim davetim, benim çağrılarım, anlatımlarım, benim sözlerim onların kaçışını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Şu kulaklarına ulaşan vahiy onları düzelteceği yerde duydukları her vahiyden sonra biraz daha uzaklaştılar. Nasıl bir insanlıktır bu? Dinledikleri her konuşmadan sonra, yapılan her sohbetten sonra, kendilerine yapılan her dersten sonra, her uyarıdan sonra biraz daha toparlanmak yerine ipini koparmış gibi kaçıp gittiler. Sanki aslan görmüş yaban eşekleri gibiydiler yani. Öylesine hızlı uzaklaşıyorlardı. Nedir ki onların bu dünya zevklerine düşkünlükleri, kaptırmaktan, kaçırmaktan bu kadar korktular? Ve inni kullama da'avtuhum litagfira lahum. Ya Rabbi, onları her çağırdığımda neye çağırdın? Litagfira lahum. Sen onları bağışlayasın diye senin bağışlamana çağırdığımda, ey Allah'ım, bunlara sadece dedim ki şöyle şöyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar. Bakın size Allah cennet verir. Allah sizden razı olur. Gelin Allah'ın günahlarınızı bağışlayacağı bir hayata geçiş yapın diye çağırdım. Cealu esabiahum fi azanihim. Ya Rabbi, parmaklarını kulaklarına soktular. Dinlememek için bin bahane buldular. Alenen açıkça parmaklarıyla kulaklarını tıkayıp dinlememişler. Kulaklarına ellerini bastırmışlar, seni dinlemiyoruz demişler. İşimiz var, şimdi dinleyemeyiz demişler. Şu anda müsait değilim, dinleyemeyiz demişler. Şu anda havamda değilim, seni dinleyemem demişler. Hiç günümde değilim Nuh, kusura bakma vallahi, sonra anlatırsın demişler, gene dinlememişler. Bak bugün duygusal halim iyi değil demişler, dinlememişler. Kızgınım demişler, dinlememişler. Üzgünüm demişler, Nuh'u dinlememişler. Çok mutluyum demişler, Nuh'u dinlememişler. Meşgulüm demişler, Nuh'u dinlememişler. Dertlerim var demişler, Nuh'u dinlememişler. Dinlememişler. Kulaklarını kapatacak bir şey bulmuşlar. Allah'ım, senin bağışlaman için çağırdım, kulaklarını kapattılar. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. Allah'ım, elbiselerini başlarına geçirdiler. Yani Nuh'u görmek istemediler. Peygamberden uzaklaşmaya çalıştılar. Allah'ın davetini yapan insanları görmemeye çalıştılar. Görmezden gelmeye çalıştılar. Bin bahane buldular. Onlarla karşılaşmamaya, aynı yolda yürümemeye, aynı meclislerde bulunmamaya, aynı toplantıda oturmamaya, aynı mekanı paylaşmamaya çalıştılar. Ne dinlediler, ne gördüler. Gözden ve kulaktan uzak ettiler. Gözünü ve kulağını peygamberden uzak edenin akıbeti kalbinin de uzak olmasıdır. Göz, kulak ve kalp birbiriyle iletişim, etkileşim halindedir. Ya Rabbi, kulaklarını kapattılar, gözlerini kapattılar. Akıbet, kalpleri de kapanmış oldu böylece. Ve asarru, ısrar ettiler ya Rabbi. Israr ettiler. Bu işi yapmakta böylesine kararlı davrandılar. وَاسْتَكْبَرُوا istikbara. Ya Rabbi, bir büyüklenmeyle büyüklendiler ki. Her biri kendisini sanki küçük dağları ben yarattım, büyük dağlar babamdan kaldı havasındaydılar. Kimi aklını beğendi, kimi mevkisini beğendi, kimi imkanlarını beğendi, kimi yeteneklerini beğendi, kimi şöhretini beğendi, kimi kavim kabilesini beğendi, kimi çocuklarının kendisinin gözünün içine bakıp duruyor olmasını beğendi, kimi güzelliğini beğendi, kimi ilmini beğendi, kimi tecrübesini beğendi. Bir şey buldular kendilerini beğenmek için. İnsanın aslında bir şey bulup mütevazi olması gerekiyordu. Yetenekleri, bilgisi, tecrübesi, parası, imkanı, mevki, makamı, itibarı, eşi dostunun kalabalıklığı gibi şeyler insanın gözünü alacak olan göz alıcı şeylerdir. Akıllı insanın bir bahane bulup alçak gönüllülüğü fark etmesi, alçak gönüllülüğe yönelmesi gerekirdi. Ya Rabbi, bunlar her şeyden bahane ürettiler ve kendilerini beğendiler. Büyüklendikçe büyüklendiler. Sümme inni da'avtuhum cihara. Sonra ya Rabbi, onları ben açıkça davet ettim. Aynen, yani geçtim karşılarına. Nasıl söylenmesi gerekiyorsa açık açık anlattım. Bu bazen sert konuşmak da olabilir. Bir gerçeği alenen doğrudan kafasına vuracak şekilde söylemek de olabilir. Onun anlayacağı dilden söylemektir. Açıkça anlattım Allah'ım. Sümme inni alentu lehum. İlan ettim Allah'ım bu gerçekleri. Ve esrartu lehum israra. Ya Rabbi, sonra onlara gizli de anlattım. Yani özel konuşmalar da yaptım. Tek tek yakaladım. Hani kalabalık içerisinde belki dinlemek zorlarına gidiyordur. Hani başkalarının yanında belki nefislerini aşamıyorlardır diye kollarına girip bir kenara çekip kenarda da anlatmaya çalıştım. Yalnız bulduğum bir yerde de konuşmaya çalıştım. Evine gidip evinde yalnızken de konuşmaya çalıştım. Ya Rabbi, ben bunlara gizli de açıkça ilan ederek her türlü davetimi yaptım. Ve فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ve dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Rabbiniz günahları çok bağışlayandır dedim. Ha, bütün anlattığımız buydu yani. Günah dolu bir hayat yaşıyorsunuz. Günaha batmışsınız. Öyle olunca Allah'tan bağışlanma dileyin. Bağışlanmaya doğru yönelecek bir yol tutun. Allah da sizi bağışlasın dedim Allah'ım onlara. Eğer siz Allah'tan bağışlanma dilerseniz Allah günahlarınızı bağışlar. Çünkü onun en güzel özelliği, en büyük özelliğidir. Aynı zamanda dünyada da size imkanlar verir, lütuflar verir. Yursilis sema aleykum midrara. Size dünyadayken de bakın göğü üzerinize yağmurlarıyla gönderir. Göğün yağmurlarını üzerinize yağdırır. Ve yumditkum bi emvalin ve benin. Sizin mallarınızı ve çocuklarınızı çoğaltır. Ve yec'al lekum cennatin ve yec'al lekum enhara. Ve size cennetler verir. Sizin için nehirler akıttırır. Yani dünyanızı cennete döndürür. Ahiretinizi cennete döndürür. Gelin Allah'tan bağışlanma dileyin dedim. Şimdi buradaki ifadeler üzerinde uzunca konuşmamız gerekiyor. Sadece şu kadarını söyleyeyim bu hafta için. Allah nasip ederse surenin geri kalanını önümüzdeki hafta bitirmeye çalışırız. Bu bölümünde özellikle söyleyeceğimiz çok şey var. Söylemesi gereken birkaç önemli uyarı var diyelim. Önce şu kadar girişi olsun. İstiğfar, yani Allah'ım günahlarımı bağışla duası hem Allah'ın bağışlamasını sağlar, bağışlamasına yönelik bir sebeptir. Hem de dünyadaki belaların, musibetlerin gidip yerine nimetlerin gelmesini sağlayacak olan bir yoldur. Derler ki Hazreti Ömer, Allah ondan razı olsun, yağmur duası için çıktığında bir defasında sürekli estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah demiş. Başka da bir şey dememiş. Başka bir şey demediğini görünce etrafındakiler demişler ki yahu şuraya dua etmek için çıktık. Hazır böyle bir ortam da var. Başka şeyler de söyleyip dua etseydin olmaz mıydı deyince ben Rabbimizden yağmurları yağdırmasını, bize nehirler, cennetler oluşturmasını, mallarımızı ve çocuklarımızı çoğaltmasını, iyileştirmesini sağlayacak duayı yaptım demiş. Bu ayeti okumuş. Buradan hemen bir şey hatırlatalım. Estağfirullah dildeki bir kelime olmaktan çıkmak zorunda tabii bunun için. Estağfirullah bir yandan adam günah işleyip bir yandan da günahını sürdürürken estağfirullah demesi sözünün değerini kendisinin de bizzat değerini düşürür. O yüzden gerçekten niyetli olarak, kararlı olarak Allah'tan bağışlanma dileyen, bunu söyleyen ve buna yönelen kişiye Allah dünyada ve ahirette lütuflarda bulunacağını bu ayetlerde ifade ediyor. 10. ayetin sonuna kadar geldik. Allah nasip ederse 10. ayeti tekrar okuyup 11, 12, 13. ayetler üzerinde onları konuştuk, meallerini verdim ama ondan üzerinde de birkaç cümle söyleyip sonra inşallah sureyi bitirmeye çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.